Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağa.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Intel'in yeni nesil Skylake mimarisini taşıyan işlemcileri konuşacağız ve aynı zamanda performanslarına birlikte göz atacağız. Elimizde iki tane Skylake işlemci var. Biri 6700K, biri 6600K. Bunun detaylarına gireceğiz ama ilk olarak ilk soru Erdi, Skylake nedir?
Evet, Skylake Intel'in yeni nesil işlemci mimarisi. Skylake S serisi de Intel'in masaüstünde ilk görmeye başladığımız işlemcileri. Intel şimdiye kadar TikTok adını verdiği bir metotla işlemcilerini geliştiriyordu. Bu 18 ila 24 aylık zaman dilimleri içerisinde yayılmış olan ilk sene üretimde değişim. Yani fabrikasyon sürecinde örneğin 22 nanometreden 14 nanometre. Yani transistörleri küçültmeye yönelik bir değişim. İkinci sene ise mimari değişim. Yani işlemcinin doğrudan doğruya performans ve beraberine getireceği özellikleri geliştirmeye yönelik adım atıyordu. Skylake bunu taşıyor. 14 nanometrede yeni mimari anlamına geliyor. Biz 14 nanometreye ne zaman geçmiştik? Broadwell jenerasyonuyla beraber gitmiş. Şu an hatta şu kutunun içerisinde de var. Yeri gelmiş. Yani bunu da gösterelim. Bu inceleme vesilesiyle buna performansını görmüş olacağız. Bu işlemci de 5775C Broadwell'in en hızlı temsilcisi. Şimdi bu jenerasyonda şöyle bir sıkıntı oldu. Intel normalde arka arkaya çok kısa sürelerle iki farklı jenerasyon piyasaya sürmezdi. Biz Broadwell tabanlı mobil işlemcileri aylar öncesinde görmüştük ama bu işlemciler, Broadwell'in masaüstü işlemcileri sadece 3-4 ay önce piyasaya çıkmıştı. 3-4 aylık zaman zarfı içerisinde biz ikinci jenerasyon 14 nanometre masaüstü işlemcileri de görmeye başladık. Bu şundan dolayı kaynaklanıyor. Intel'in TikTok adını verdiği süreç aslında TikTok'a doğru gidiyor. Çünkü üretim süreci geliştikçe fabrikada verimliliği arttırmak giderek zorlaşmaya başladı. Yani biz normalde iki jenerasyonu aynı üretim süreciyle görürken şimdi mesela 14 nanometre 3. jenerasyonu göreceğiz Intel tarihinde ilk defa. Çünkü Intel bir taraftan bu Moore yasasını korumaya çalışıyor ama diğer taraftan da üretimi makul seviyeye getirmek istiyor. Şimdi 10 nanometreye girerken bir takım verimlilik sorunları yaşamışlar. Dolayısıyla onu 1 yıl ötelemek zorunda kaldılar aşağı yukarı. Önümüzdeki sene içerisinde öyle görünüyor ki biz Skylake'i yaygın olarak kullanmaya başlayacağız. İlk aşamada ama iki modelle piyasaya giriyorlar bunlar. Masaüstündeki Intel esasında son dönemlerde yeni mimari, mobil ve sunucu tarafını ön plana çıkarmaya çalışıyordu. Şimdi 6700K ve 6600K ile beraber Skylake dediğimiz tasarım hayatımıza girmeye başladı. Şunu söyleyelim. Biz bazı detaylardan bahsedeceğiz ama Skylake'in mimari seviyede tam anlamıyla fark yaratan unsurlarını henüz kimse bilmiyor dünya çapında. Çünkü önümüzdeki haftalarda Ağustos'un 16-17'si gibi Intel'in geliştiriciler konferansı başlayacak. Orada tam anlamıyla görüyor olacağız. Hoş, Intel bu sene Türkiye'de gazeteci götürmeyi uygun gördü. Türkiye'deki vizyonları Internet of Things gibi daha genele yayılan şeyler olacağını söyledi. Ama keşke biz de gidebilseydik ve mimariyi orada görüp daha detaylı bilgileri bir başka videoda anlatabilseydik.
Evet, aktarabilseydik. Şimdi 14 nanometreden ikinci işlemciyi gördük, üçüncü de göreceğiz dedin ya. Herhalde 10 nanometreden sonra işler biraz daha kızışacak çünkü bu iş... Hani 7'ye hemen oradan 4'e in falan bunlar çok kolay şeyler değil. Çünkü bazı materyalde yapılması gereken değişiklikler mevcut.
Tabii arka planda çok farklı çalışmalar yapılıyor. Yani biz 10 nanometreyi göreceğiz. 7 nanometreyi de 2019 gibi geçmeyi planlıyor Intel ama hem işin arka planındaki kimyasal materyallerin değişimi hem uyumlu süreç bir taraftan optik teknolojisi gelişiyor. O tarafa yönelik bir takım gelişmeler var. Ama 14 nanometre Intel tarihinde belki de ilk defa 3. jenerasyonda 3 jenerasyon taşıyan bir üretim süreci olacak. Çünkü 10 nanometrede henüz tam anlamıyla istenileni yakalayabilmiş değiller üretim süreci anlamında.
Şimdi yeni modeller dedik. Yeni modellerde elimizde ne var? 6700K, 6600K evet. İşlemciler var. Yalnız bunlar sanki aynı Core 7 ya da Core 5 6700, 6600 gibi duruyor ama bir tanesi Core 7, bir tanesi Core 5. Evet, buna detayına belirtmek lazım.
Bakıldığı zaman iki tane işlemcimiz var. Bunlardan bir tanesi i7 serisindeki 6700K, diğeri ise i5 serisi altında sunulan 6600K. Şimdi iki işlemci arasındaki en temel farkı belirleyen unsur birisinde hyper threading var. Yani 6700K 4 çekirdek 8 izlek desteği sunuyor. Yani 8 tane iş parçacığını aynı anda üstlenebilecek bir yapıya sahip. 6600K'ya baktığımız zaman ise o esasında i5 işlemcilerin o makus halini devam ettiren bir işlemci. Yani hyper threading yok. 4 çekirdek 4 izlek. Yani çekirdek sayısıyla orantılı bir iş parçacığının altına girebiliyor. Tabii bunun için frekans seviyesinde de farklar var. Örneğin 6700K 4 GHz bas frekansa sahip ve 4.2'ye kadar turbo ile çıkabiliyor. 6600K'ya baktığımız zaman ise 3.5 GHz ile 3.9 GHz arasında. Hani bir mukayese yapmak gerekirse örneğin bundan önceki yaygın en güncel masaüstü işlemci Devil's Canyon kod adını taşıyan i7-4790K'ydı mesela. O da 6700K gibi 4 GHz bas frekansa sahipti ama turboda 4.4 GHz ile çıkabiliyordu. 6700K ise 4.2, yani arada 200 MHz'lik frekans farkı var. 6600K ise i5 serisindeki daha ilginç bir model. O mesela 4690K'ya birebir örtüşüyor mesela frekans anlamında. 3.5 GHz ve 3.9 GHz gibi. Bunun dışında bellek kontrolcülerinde değişik bir tuhaflık söz konusu. Her iki işlemcide Skylake ile birlikte Intel hem DDR3 hem de DDR4 bellek desteği sunuyor kontrolcüde. DDR3 tarafında ilginç olan nokta şu. DDR3 L bellek desteği var. Bu DDR4 ile DDR3 arasına giren voltaj kullanımı yani gerilim kullanımı, enerji kullanımı DDR4'e daha yakın olan bellek türü. Intel diyor ki orada ben geçişi kolaylaştırdım ama ben buna çok katılmıyorum çünkü DDR3 L tipi belleği bulmak çok kolay değil.
Onu bulasaya DDR4 alırsın.
DDR4 alırsın zaten onların bellekleri, onların da fiyatları düşmüş durumda. Kaldı ki öyle zannediyorum anakart üreticileri DDR3 tarafındaki limitlemeyi hackleyerek muhtemelen anakart üzerine DDR3 kullanımına da izin vereceklerdir. Çünkü bu esasında BIOS ayarına bakar. Yani sen standart DDR3'ü DDR3 L voltajına çekebilirsen ki çekebilmek mümkün esasında öyle çok fazla bellek türü var özellikle overclock sınıfında. Üreticiler bunun önünü açacaklardır. Ama daha ziyade bu platform DDR4 bellekle ön plana çıkacaktır ki DDR4'ün sunduğu yüksek bant genişliği özellikle entegre grafiğinde önünü açacaktır diye düşünüyorum. Grafik demişken grafikte bir yenilik var. İki, daha doğrusu Skylake serisiyle beraber isimlendirme değişmiş oldu. Her iki işlemcide de HD530 kodunu taşıyan bir GPU var.
5000'lerden 100'lere geri döndük.
Yani şimdi Intel diyor ki biz isimlendirmeyi kolaylaştırdık. Ama tabii şimdi orada şöyle bir durum var. Dediğim gibi bir önceki jenerasyonda HD5500 var. HD4400 var. Şimdi sokaktaki vatandaş tabii ki GPU'ya bakarak vatan bilgisayardan ya da sorudan buradan işlemci almayacaktır tabii ama ki biraz merak eden bir adam kurcaladığı zaman birinde 5500 birinde 530 ister istemez kafası karışacaktır. Kaldı ki Intel'in 10 yıl önce i740 diye grafik kartları vardı yani. Şimdi oralara kadar götürebilirsin bu oluşacak rahatsız verici durumu. Ama iki işlemcideki GPU'da isimler aynı, modeller aynı. İkisinde de aynı 24 adet işlem ünitesi var. İkisinde frekansı tepede 1150 MHz'e kadar geliyor ama alt frekans kullanımı olarak 6600K daha yavaş bir işlemci olduğu için olup daha azdan mütevazı değerlerde kalacaktır gibi geliyor. Bir de tabii ki i5 ve i7 arasındaki ayrım olarak örneğin 6700K'da 8 MB tampon belleğimiz var. Diğerinde ise 6 MB tampon bellek var. Bir de enerji tüketimi önemli bir unsur. İkisi de 91 Watt'lık TDP değerine sahip. Yani Haswell'le kıyasladığımız zaman 84'ten 91'e Devil's Canyon'la 4790K ile kıyasladığımızda 88'den 91'e çıkmış olacak. Yani %3'lerle %7'ler arasında bir fark var. Bunu tabii ki şundan dolayı diye açıklamak çok zor ama özellikle bellek kontrolcüsünün DDR4 vesaire desteğiyle beraber biraz daha kaslanmasının büyük oranda bu enerji artışında sorumlu olduğu düşünülüyor.
Ama burada enteresan bir durum söz konusu. Enerji tüketimi artarken ısının düşmesinden bahsedebiliyoruz.
Evet, şimdi orada şöyle bir durum söz konusu. İyi bir noktaya değindin. Onu söyleyeyim ama söylemeden önce aklıma takıldı. Onu da ifade etmekte fayda var. Soketler de değişmiş oldu yeni işlemcilerle beraber ki Intel zaten İki jenerasyonda bir soket değişimine giden bir firma. LGA biz 1150 serisini zaten kullanıyorduk iki jenerasyondur. Artık 1151'e geçtik. Yani Z97 ile bu işlemciyi kullanmak mümkün değil. Yeni bir anakarta geçiş yapmak gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Orada şöyle bir durum var sadece. Soğutucu bağlantı noktalarındaki deliklerin çapı değişmemiş. Yani herhangi bir Z97 anakartta kullandığın güçlü bir soğutucu varsa yine LGA 1151 tipli bir anakarta da o soğutucuyu takabiliyorsun.
Bu güzel haber çünkü.
Şimdi ısınma konusu önemli bir konu. Bizim şu ana kadar Skylake'de bildiğimiz önemli değişimlerden bir tanesi de doğrudan doğruya bunu adresliyor esasında. Şimdi Intel Haswell jenerasyonuyla birlikte FIVR denen bir özelliği işlemcinin içerisine aldı. Yani Full Integrated Voltage Regulator denen bir özellik bu. Ne işe yarıyor bu? Daha öncesinde hep anakartlarda olan, işlemcinin ne kadar voltaj kullanmasını tayin eden birim de bu. Intel verimliliği arttırabilmek, karbon ayak izini düşürebilmek, özellikle mobil sistemlerin yani dizüstü bilgisayar ve ultrabookların anakart yapısını rahatlatabilmek adına bunu işlemciye almıştı. Şimdi mobilde ve düşük frekanslı işlemcilerde bu çok sorun olmayabilir ama overclock sınıfı yüksek performans ve yüksek frekans seviyesinde çalışan işlemcilerde bu ister istemez belli rahatsızlıklara sebebiyet verdi. Birincisi nedir? Şimdi bunu taşıdığın zaman bir takım indiktörleri de işlemcinin içerisine alman gerekiyordu. Bu da ister istemez ana işlemcinin kalınlığını arttırdı. Diğer taraftan voltajdan bahsediyorsun, voltaj regülasyonundan bahsediyorsun. Bu da ısınma noktasında belli sorunları beraberinde getiriyordu.
Ciddi şekilde ısınıyordu işlemciler. Hatta bu yüzden heatsink'i söküp
çekirdeği soğutmaya gidenler yani vardı. Önceki nesil özellikle SanDisk'le vesaire kıyasladığın zaman mesela Haswell jenerasyonunda çok uzun süre boyunca insanlar değişik yöntemler bulana kadar overclock noktasındaki ulaşılabilen değerler genelde SanDisk'in çok üzerine değildi ki ana nedenlerden birisi de buydu. Şimdi Intel diyor ki artık ben Skylake'le beraber tekrar bunu serbest bırakıyorum. Zaten Broadwell'de tam olarak serbest bırakmamıştı ama bypass edebileceği bir takım yeni özellikler kullanmıştı. Bu artık anakarta gelmiş durumda. Dolayısıyla birebir aynı özelliğe sahip olan bir Z97 anakartla Z170 anakart arasında ister istemez ufak tefek maliyet farkları olacaktır. Birebir aynı özellikte olanlarda bundan dolayı.
Bu önemli bir konu. Aynı zamanda tabii ki şimdi serin çalışacak. Daha fazla güç tüketip serin çalışacak. İşlemci açısından da, hız aşıtma açısından da, kullanıcı açısından da gerçekten önemli konulardan bir tanesi
olan bu.
Oldu.
Pratikte ne kadar olduğunu zaten ilerleyen dakikalarda göreceğiz.
Hep birlikte göreceğiz bunu. Şimdi CPU değindik aslında. Yeni gelen özelliklerini, yani elimizde bilgi olan kısmına değindik ama GPU kısmında da bazı gelişmeler var. Bunlar önemli gelişmeler.
Orada ciddi anlamda teknik olarak yenilikler söz konusu. Şimdi Birincisi GPU mimarisi de CPU mimarisinde olduğu gibi tam detayları Intel henüz açıklamış değil. Bunu da yine geliştiriciler konferansında göreceğiz ama bildiğimiz detaylar çerçevesinde GPU tarafına belki de CPU tarafından şu anda bir öngörüde bulunarak söylüyorum. Daha fazla çalıştığını söyleyebiliriz. Çünkü önce mesela şunu söyleyin. Intel diyor ki benim GPU'larımda slice ve unslice'den iki tane bölüm var. Biz bunu iki küme halinde düşünebiliriz. Her iki kümenin de görevi farklı. Mesela slice dediğimiz küme içerisinde bu Intel EO, Execution Unit adını verdiği bizim modern ekran kartlarında shader core ya da paralel işlem birimi olarak bildiğimiz çekirdekler söz konusu ana görevleri üstlenen. Diğer bölümde ise unslice denilen bölümde ise işte video motoru var. Scheduler dediğimiz programlayıcı zamanlayıcı ünitesi var ve bazı başka birimler var. Jenerasyon 9 olarak tabir edilen yeni GPU ile beraber Intel diyor ki her iki biriminde frekans ve bir takım değerlerini bağımsız olarak atayabiliyoruz. Bu ne işe yarıyor? Daha verimli bir platform ortada ve enerji ile güç tüketimi arasında, performans arasında daha dengeli bir sistemin sağlanmasına olanak tanıyor. Tabii ki işlem ünitelerinin her vuruştaki, her döngüdeki performans verimliliği de arttırılmış durumda. Dolayısıyla HD5530 aynı frekans seviyesinde aynı ünite birimine sahip önceki nesil bir GPU ile daha, kıyasladığımızda daha yüksek performans verecektir. Bunun dışında bakıldığı zaman değişik özellikler var. Örneğin Intel diyor ki bizim AMD ve Nvidia'da gördüğümüz 9 sıkıştırma teknolojilerini artık GPU'ya dahil etmiş durumdalar. Dolayısıyla bu sayede kayıpsız 9 sıkıştırmayla daha küçük boyuttaki işte imaj ya da kaplama verileri sistem içerisinde dolaşabilecek. Bu da ister istemez band genişliğinin daha az kullanılmasına, evet, enerji tüketiminin daha az olmasını sağlayacak. Aynı zamanda şimdi görüntüye yönelik bir takım, görüntünün aktarımına yönelik bazı teknolojiler var. Şimdi normalde görüntünün ekrana gelmesi için CPU'dan giden bilgi belli DRAM'e gidiyor. Oradan GPU'ya gidiyor. Oradan tekrar DRAM'e gidiyor. Oradan video kontrolcüsüne geliyor. Oradan da monitörümüze geliyor. Şimdi Intel diyor ki AMD'de olan bir teknolojiyi kullanmaya başlamışlar benzerini. Artık o son GPU aşamasını ben bypass ediyorum. Video kontrolcü daha fazla yük üstleniyor ve süreç daha fazla kısalarak yine enerji tasarrufu sağlayıp görüntü ekranı taşıyabiliyorum. Bu da yine önemli bir gelişim. Bunun dışında HEV dediğimiz High Efficiency Video Codec adı verilen ki biz TV2'de televizyon programı yaparken buna ilişkin ben IDF'den de bir video çekip paylaşmışım, evet. 4K tarafında. Skylake öncesi işlemcilerde HEV için şöyle bir yöntem kullanılıyordu. Hem CPU'nun hem de entegre GPU biriminin uygun olan yani meşgul olmayan birimleri bir araya getirilerek HEV'in decode edilmesi, oynatılması sağlanıyordu. Şimdi Skylake'le beraber GPU'ya özel amaçlı bir motor eklemişler HEV'den sorumlu olan. Bu motor doğrudan doğruya işlemciyle GPU'dan bağımsız olarak HEV formatında işlenmiş videoların oynatılmasını sağlayabiliyor. İşleme noktasındaysa Intel biliyorsun Quicksync adını verdiği bir video encoder motoru var sistem içerisinde. Ona artık yine kısmi olarak HEV desteği de eklemişler. Dolayısıyla HEV işlemek istersen yine o motor vasıtasıyla daha kısa sürede işleyebileceksin. Ve aynı zamanda yine GPU içerisinde Intel bir JPEG encoder'ı koymuş. Bu yine AMD'nin, Nvidia'nın GPU'larında kullandığı, AMD'nin Fusion ailesinin uzun süredir kullandığı bir özellik. 16K,
aslında modern 16K. GPU'larda olan özelliklerin hepsini artık entegre Intel GPU'larda görüyoruz. Eskiden yoktu birçok özellik.
Eskiden yoktu. Tabii Intel bir süre boyunca biliyorsun performans olarak çok çok geriden geliyordu grafik performansı olarak. Onu makul bir düzeye taşıdıktan sonra hala harici bir ekran kartında böylesi bir işlemcisi olan kullanıcının ihtiyacı var. 6700K serisi bir işlemcide entegre grafik gerekli mi? Onu da ayrıca bir tartışmak gerekiyor. Evet. Çünkü bakıyorsun Extreme Edition serisi işlemcilerde yok. Ama Intel makul düzeyde grafik performansını getirdikten sonra şimdi o ana yemeğin üzerine sos olabilecek özellikleri de ilave etmeye başladı. İşte bugün HEV'den bahsediyoruz. Mesela AMD'nin Carrizo serisi en güncel Fusion işlemcilerinde VP9 desteği yok. VP9'da yine 4K için YouTube'un ve Google'un kullandığı teknoloji. Intel diyor ki ben de onu kısmi destek olarak bulabiliyorsun. Yani bir önceki jenerasyon HEV'de olduğu gibi VP9 içinde CPU ve GPU'nun uygun kaynakları kullanılarak encode ve decode işlemini yapabiliyor.
Şimdi tabii şu da var, mesela işlemci içinde bir GPU olunca Intel tarafında Quicksync isimli teknolojiyle hiç ekran kartını yormadan, ki ekran kartları da artık bunu destekliyorlar, video sıkıştırabiliyorsunuz. Video sıkıştırma konusunda ise yeni kodek desteği burada ölümcül olmuş mesela.
Evet, yani şimdi yeni kodek desteğiyle birlikte tabii ki bizim bu özelliği kullanırken kullanacağımız video dönüştürücü uygulamanın da Quicksync'ten istifade etmesi gerekiyor ya da bu teknolojiden mümkün olduğu kadar yararlanması gerekiyor. Örneğin CUDA'dan bahsediyoruz. CUDA desteklemiyorsa bir uygulama
çalışmıyor.
Çalışmıyor. İşte Premiere'de OpenCL hızlandırma GPU üzerinden yapmak için destek gelmesi gerekiyor ama bir bakıyorsun Intel diyor ki ben bu jenerasyonda HEV'i koydum. VP9'u da koydum. Daha ne koyacak yani, hani en güncel 4K standartları bunlar. Birazdan anakart kısmında bahsedeceğiz. Geliştirmiş oldukları yeni bir Thunderbolt DisplayPort kontrolcüsü de var. Ya 40 gigabit per second'lık, yani saniyede 40 gigabitlik bir veri transferi band genişliği sağlayabiliyor. Zaten oradan 4K'de simultane olarak taşıyabiliyorsun bir kaynağı.
İstediğin yere aktarabilirsin bunu da. Şimdi chipset seviyesinde bazı geliştirmeler mevcut. Evet. Mesela chipset seviyesinde artık nanometrenin olabildiğince işlemciye yakın olduğunu görüyoruz. Bu enteresan bir şey Intel tarafında.
Evet, bence de esasında platformun enerji tüketimi, enerji verimliliği işlemcinin tek başına verimliliğinden daha yüksek olmuş. Burada onu görüyoruz. Çünkü Şimdi 100 serisi chipset ailesine geçiş yaptık biz. Yüksek performans yani overclock tarafında Z170'i göreceğiz ama H170, B170 bir sürü bunun varyasyonunu göreceğiz önümüzdeki aylarda. Şimdi Z170 22 nanometre ile üretilen bir chipset. İşlemci 14 nanometre ama 14 yeni. Yani bugün piyasada 22 nanometre Haswell işlemciler var zaten, evet, güncel çözüm olarak. Dolayısıyla Intel daha önce 2 jenerasyon geriden getiriyordu chipsetleri. Artık neredeyse kafa kafaya getirmiş durumda. Bu da chipsetin daha az enerji tüketmesini sağlıyor.
Biraz da bunda şeyin etkisi olabilir tabii. 14 nanometrede uzun süredir durdukları için bir şekilde chipset ona yaklaşıyor.
O zaten kalmışken diğer tarafa, evet. Yani bu esasında hani hemen de getirebilir ama Intel orada tabii ki güncel üretim bantlarını işlemcinin parayı asıl kazanacağı yer için kullanmasına ötürü daha eski üretim bantlarını güncelledikçe onlara taşımak zaten daha kolay oluyor. Şimdi Z170 ile ilgili olarak bizim burada söylememiz gereken en önemli unsur şu: işlemci ve chipset arasındaki haberleşmeyi sağlayan Direct Media Interface denen bir DMI ara birimi var. Bu artık 2'den 3'e çıkartılmış. Yani bant genişliği de 2 GB saniyelerden 4 GB saniyelere gelmiş durumda. Dolayısıyla işlemci ile GPU yonga set arasındaki haberleşim daha hızlı oluyor. Tabii ki şimdi chipset diyoruz biz ama çok uzun süreli bu chipsetler çok büyük oranda pasif görevdeki chipsetler. Çünkü bellek kontrolcü istiyorsun, işlemcide. PCI Express kontrolcü istiyorsun, işlemcide. Bunlar daha ziyade yardımcı IO kontrolcüsü gibi kaldı. Neyi kontrol ediyor işte? Giriş çıkışları vesaire. Artık onları bile yapan başka üçüncü parti çözümleri görüyoruz zaten. Ama bant genişliğinin artmasına ötürü zaten orada bir rahatlama var. Platform ciddi şekilde rahatlamış durumda. Kullanabildiğimiz PCI Express hat sayısı da 26'ya çıkmış durumda. Yüksek performanslı data transferi sağlayan. Bunları anakart üreticisi kendi istediği gibi atayabiliyor. Bunların 8-10 tanesi için Intel'in bir kendi çizdiği bir çalışma alanı var. Diyor ki ilk 10 tanesini şunlar için kullan ama geriye kalanını sen kendi istediğin şekilde atayabiliyorsun. Z170'in doğası gereği bu PCI Express hat sayısına baktığımızda SLI yapmak istersek 16-16 SLI yapabiliyoruz. Ya da daha fazla yapmak istersek örneğin başka cihazlara da bağlamak istersek 8-8 ya da 4 gibi de yapabiliyoruz. Burada şöyle bir durum söz konusu sadece. 8-8 yaptığın zaman, hat sayısını böldüğün zaman SLI yapabiliyorsun. Crosswire de yapabiliyorsun. 8'e 4 yaptığın zaman ve diğer PCI Express hatlarını işte bir capture kartı, bir ses kartı, bir TV kartı için kullanmak istersen eğer 8'e 4'te crossfire çalışıyor ama SLI çalışmıyor mesela. Nvidia diyor ki PCI Express hatlarının kullanılabileceği genişlik her iki slotta da aynı olmalı diyor. Dolayısıyla artık bu anakart üreticisinin verdiği bağlantı sayısı ve kullanıcının ne yapmak istediğiyle ilgili bir durum. Tabii şimdi bunların hepsinin dışında USB 3.1 hayatımıza hızlı giren teknolojilerden bir tanesi. Buna bakıldığı zamansa USB 3.1 için üçüncü parti kontrolcü ihtiyaç var. Örneğin şu an önümüzde duran Asus'un bu Z170A delik sisimli anakartında Asus'un kardeş şirketi olan Azmedia'nın kontrolcüsü kullanılmış. Bununla yine her bir iki tane PCI Express hattı kullanıyor ve iki tane sana USB 3.1 portu veriyor. Zaten portları burada da görüyorsunuz.
Evet, Type-C mesela orada portumuzda hemen yer almakta.
Hem Type-C var hem Type-A formatında konnektörler var ve bunlar USB 3.1. Bu Azmedia'nın kontrolcüsünü kullanıyor. Aynı zamanda Intel'in kendi geliştirmiş olduğu bir kontrolcü var. O daha gelişmiş bir kontrolcü. Anakart üreticisine maliyeti $10, kullanıcıya maliyeti $20. Anakart üreticisi üzerine koyarak, evet, veriyor bunu. Ama mesela orada display porttan HDMI 2.0 aktif dönüştürme yapabiliyorsun. Orada mesela 40 saniyede 40 gigabitlik veri transfer bant genişliğine ulaşabiliyorsun. Bunlar genelde şu an ona izin vermiyorlar o kadar yüksek bant genişliğine. Ama tabii ki bizim için günün sonunda önemli olan Intel ya da Azmedia kontrolcüsü olması değil. USB 3.1'i ne kadar kullanabiliyoruz? USB 3.1'de de şöyle bir durum var. Hem jenerasyon 1'i var hem jenerasyon 2'si var Mesut. Jenerasyon 1 USB 3.0 ile aynı bant genişliği,
evet,
sağlıyor bize.
Evet, orada çok fazla bir karıştırma var. Sanki Type-C olunca hemen USB 3.1 olmalıymış ve hızının da yüksek olması gerekliymiş gibi düşünüyor insanlar ama şimdi Type-C zaten USB 2.0'a da geldi. Hı hı. İlk olarak USB 3.1 ile duyduk ama USB 3.1'den sonra aşağı tarafa da getirilerek cep telefonu üreticileri kurtarıldı orada biraz da. Hı hı. USB 3.1'in birinci versiyonunda USB 3.0 ile aynı hızda. Yani her gördüğünüz Type-C ultra hızlı değil.
Evet, zaten Type-C olması USB 2.0 olmayacağı anlamına da gelmiyor, onu söyleyelim. USB 3.1'in de jenerasyon 1'i USB 3.0 ile aynı. 5 gigabit, saniyede 5 gigabitlik bir bant genişliği sunuyor ama jenerasyon 2 olan USB 3.1 10 gigabite tekabül ediyor ki 10 gigabit dediğin şeyle bugün her işini görürüz.
Evet, fazlasıyla baya baya yeterli bir hız olacak.
Ama işte diyorum, Intel'in kendi kontrolcüsü olursa eğer şu an gigabyte bazı modellerini kullanmaya başlamış. Her anakart üreticisinin tercihine bağlı. Birisi diyor ki ben maliyeti yükseltmeyeyim, başka bir çözüm kullanayım. Asus zaten kendisi yapıyor yani,
kendisi
öyle
üretiyor,
bir
evet,
durum söz konusu. İsteyen istediğini kullanabiliyor. Önemli olan burada USB 3.1'e ne kadar sahip olduğumuz.
Hız aşıtma konusunda nasıl yenilikler var? Yani şimdi anakart dediğimiz zaman, üst seviye anakart dediğimiz zaman burada hız aşıtma çok büyük önem taşıyor. Hı hı. İşlemci tarafında da hız aşıtma ne dedik? Voltaj regülatörünü dışarı alarak kontrolcüsünü. Aslında hız aşıtma yapanlara hem birazcık orada avantaj sağlandı. Hem de anakart üstündeki bazı geliştirmeler de eğer katkı sağlarsa, hı hı, daha üst değerlere ulaşabilecekler anlamına gelir.
Şimdi Skylake S olarak çıkan iki yeni işlemci de 6700K'da, 6600K'da K'dan zaten anlaşılır. Çarpan kilde açık olan işlemciler bunlar. Bu yeni gördüğümüz bir şey değil. Intel zaten 2600K'lar, 3700K'lar, 4600-700K'lar hepsinde bunu yapıyordu zaten ama Skylake'de bu iki işlemci Intel tasarlarken gerçekten overclock için tasarladığını herhalinden belli edebiliyor. Çünkü saat frekansını arttırmaya yönelik temel değerleri, temel parametrelerin değiştirilebilirlik yelpazesi, spektrumu önceki jenerasyonlara göre daha farklı. Örneğin mesela bizim Z170A Deluxe Asus anakart için bahsetmek gerekirse BTLK dediğimiz base clock değerlerini işte 50 ile 200 arasında yanlış hatırlamıyorsam 1 MHz'lik aralıklarla değiştirebiliyorsun. Bu gerçekten de büyük bir şey sağlıyor.
Esneklik sağlıyor. Çünkü, yavaş yavaş geliyorsun sınır değere.
Tabii şimdi hem bu var hem de aynı zamanda şimdi bas clock dediğimiz temel frekansı değişirken şeyden endişe ediyorsun. Şimdi ben bunu arttırmaya başladım. PCI Express ve işlemci chipset arasındaki frekans değerleri değişecek mi? Şimdi Skylake'de Intel onu da kendi içlerinde o ikisinin de bas frekans domainini 100 MHz olarak belirlemiş. Onlar da bundan doğrudan doğruya etkilenmiyor. Dolayısıyla frekans olarak bakıldığı zaman teorik anlamda daha yüksek değerlere çıkabiliyor olman lazım ki bizim yaptığımız denemelerde biz şunu gördük. Voltaj konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani voltajdan dolayı overclock'ta engel görmüyorsun.
Evet,
ama
sıkıntı yaşamıyorsun.
Isınmaya bağlı olarak bir orada limitasyon olabilir. İşte orada da kullanacağın soğutucu büyük önem taşıyor. Soğutucu demişken de bu yeni işlemcilerin kutusundan bir soğutucu çıkmıyor. Zaten Intel diyor ki bunu alacak adam
artık kendi soğutucunu sahiptir.
Orada da yüksek performanslı bir hava soğutucu ya da orta seviye bir sıvı soğutma ile beraber kullanıcılar 5 GHz'lere yakın onları zorlayabilen frekans değerlerine ulaşabilirler. Bu tabii ki anakartın yetenekleri, kullandığınız işlemcinin ve biraz şansa bağlı orada. Her işlemci için de aynı şeyden bahsetmek çok zor. Ama birkaç yüz MHz garanti olduğunu söyleyebiliriz. Overclock değerlerini zaten performans tablolarında vereceğiz. Hoş şöyle bir durum var. Mesela sen de bir jenerasyonuna bakıyorsun. Zaten bu işlemcinin ulaşabildiği frekanslara 3 jenerasyon önceki işlemci de ulaşabiliyor ama buradaki önemli olan unsur her bir frekans için ne kadar performans verebildiği. İşte oradaki etkenlerden mesela bu TDP dediğimiz ısıl tasarım gücü ne dedik? 84'lerden 91'lere çıktı mesela. Intel daha önceki jenerasyonlarda diyordu ki her bir megahertz için her bir %1'lik frekans artışı için %1'lik TDP artışına denk geliyorum diyordu önceki jenerasyonlarda. Şimdi 14 nanometre ile beraber performansı %2 arttırınca TDP %1 yükselmiş oluyor ki aradaki 84'de 191 wattlık değerlere baktığımız zaman zaten bunları da yakalamış gibiler.
Anakarta gelecek olursak anakart elimizde yani Asus'un gönderdiği anakartlar içerisinde gelişmiş modellerden bir tanesi. Bunun üstüne gerçi ROG serisi falan çıkıyor Deluxe serilerinden sonra daha sonrasında.
Şimdi zaten hani
ama Deluxe dolu ağzına kadar özellikle doldurulmuş durumda.
Şimdi hani şöyle ayırt etmek bence doğru olabilir. Şimdi Asus'un zaten farklı ürün gamları var. Deluxe serisi Mercedes, ROG serisi Ferrari. Şimdi öyle düşünmek lazım. Deluxe serisi konfor serisi.
Evet.
Ne ararsan var. İçerisinde Wi-Fi kartına kadar her şeyi koymuşlar. İşte anteni bile çıkıyor içerisinden. Şimdi öyle bir zengin kutu içeriği var ki nereden başlasam da bilemedim açıkçası. İşte M.2 dönüştürücü adaptörü var. M.2 dediğimiz yeni SSD standartını destekleyen. NVMe dediğimiz daha küçük SSD'ler, daha küçük depolama birimleri için adaptör koymuşlar mesela. Hepsine geçtim. İşlemciyi olur da yanlış takarsın diye özel bir soket şeyi koymuşlar yani. Onun içerisine koyup da işlemciyi takıyorsun.
Rahat
yani
diye.
Her detayı düşünmüşler. Dolayısıyla Deluxe hem performans istiyorum. Hem de abi ben konforlu bir anakartım olsun, dayanıklı olsun, yüksek malzeme kalitesi olsun ve güncel teknolojilerin hepsinin üzerinde bulayım diyenler için dizaynlanmış bir anakart. İşte Crystal Sound adı verilen bir şey var. Özel ses kartı bölümü var. İyi bir ses kodekinden tut da amplifikatörüne kadar, yüksek kapasiteli, yüksek dayanımlı kondansatörlerine kadar her şey özel düşünülmüş ve izole edilmiş bir ortam.
Asus dediğimiz zaman ses konusunda titiz davranıyorlar.
Titiz. Overclock dediğiniz zaman yine tek tuş overclock yapabilmek mümkün. Yüksek performans seviyesine ulaşabileceğin bir takım ayarlar hem anakart üzerinden kontrol edebiliyorsun hem de yine BIOS seviyesinde gelişmişler seçenekleri sunuyor. Bunun dışında malzeme kalitesi olarak baktığınız zaman yine ya Asus standartlarından bahsediyoruz burada. Deluxe serisi, evet Republic of Gamer serisi kadar en yüksek stres seviyesinde en yüksek dayanımı sunacak belki özelliklere sahip değil ama ömürlük kullanabileceğim bir anakart yapmışlar. Keza üzerine sahip olduğu soğutucular da, ki soğutucuyu da söktük zaten, çok iyi dizayn edilmiş. Doğrudan doğruya hani işlemciye yönelen fazların hepsini kapatabilen bir yapıda. Bunun için Asus'un kendisi bir takım EPO dediğimiz enerji verimli yönelik kontrol çiplerini vesaire hepsini barındıran dolu dolu yüksek performanslı oldukça gelişmiş bir anakart. Hani performans kısmında doğrudan anakartın etkisini ölçümlemek çok zor ama Skylake serisi bir işlemci için anakart almak isteyenleri şiddetle tavsiye edeceğim bir anakart olmuş.
Evet, Z170 Deluxe gerçekten güzel bir anakart olmuş. Bizim de testlerimiz sırasında bize sorun çıkartmadı zaten. Rahat bir şekilde kullanabildik.
Hakikaten çok rahat bir şekilde soğutucumuzu takabildik. Sonuçta bazı anakartlarda büyük bir soğutucu takmak istersen bellek soğutlarını kullanma noktasında sıkıntılar yaşayabiliyorsun ama anakart Asus bunda onu iyi düşünmüş. İşlemcinin bittiği yerle, işlem soketinin bittiği yerle bellek soğutları arasındaki mesafe pek çok iri soğutucuyu kaldırabilecek kadar.
Orada o hani, önemli bir ayrıntı.
Detay. Evet. Dolayısıyla onu da söylemek gerekiyor. Ha, şu var. Z170A Deluxe bizdeki anakart. Asus'un ürün gamındaki en dolu anakart değil. En iyisini isteyenler Republic of Gamer serisinde işte Maximum serisinin ya da
daha fazla para verip satın alabileceğiniz modeller mevcut. Evet, aynı. Evet, belleklerimiz de önemliydi. G-Skill'den Skylake için özel olarak ürettikleri bir seri temin ettik biz. DDR4 bellekler çift kanal çalışıyorlar. Doğal olarak da eğer hız aşıtma falan yapacaksanız belleğinizin iyi olması gerekiyor. Çok önemli bir unsur aslında.
Şimdi tabii orada şöyle bir durum var. Şimdi hem DDR3 ile hem de DDR4 bellek desteğinden bahsetmiştik. Pek çok kullanıcı DDR4 ile gidecek.
Ben de öyle düşünüyorum.
DDR3 L'yi ben piyasada görmedim yani ömür bile. İlla ki vardır bir yerlerde.
Sonuçta yani araştırmadık da gerçi.
Boşa zar atmaz evet. Ama hani artık kullanıcılar DDR4 alacaklardır. Şimdi DDR4 standart olarak bakıldığı zaman yüksek frekansı olanak tanıyabilen bir platform. Ama tabii şöyle bir şey var. Hala erişim süreleri anlamında, timingler anlamında 4 GHz'de kit bulabiliyorsun ama erişim süresi anlamında bakıyorsun DDR3'teki maksimum frekansı yakalamış belleklerin altında kalıyor. Şimdi erişim süresi tabii ki doğrudan doğruya günlük kullanımda hatta oyunlarda da performansı etki eden bir unsur değil ama öyle bellek odaklı bazı uygulamalar var ki orada en ufak bir oynama bile bazen performans dengesizliği yaratabiliyor. Ama tabii ki Z170'e konuşmak gerekirse kullanıcılar DDR4 ile devam edeceklerdir. DDR4 konusunda da bazı firmalar var ki hakikaten uzun süredir çalışma yapıyorlar. İyi bellek kitleri, stabil bellek kitleri ve yüksek performans çözümler sunalım diye. Onlardan bir tanesi G-Skill. İşte bugün mesela DDR4 belleklerle kırılmış en yüksek frekans değeri 4800 MHz'e yaklaştı. 4795'ler seviyesinde G-Skill kitlerle yapılmış.
Evet, G-Jazz kitleri kullanarak.
Ben Tayvan'a gittiğimde de kendileriyle görüşme fırsatı yakaladım. Diyorlar ki bizim performans seviyesinde sunduğumuz kitleri biz özel makinelerde test ediyoruz. Kullanıcı bununla olur da 5 GHz'e çıkmak isterse bellek kitlerimiz nasıl bir performans sergiler ya da timingler, erişim sürelerinde bir dalgalanma olur mu diye. Hakikaten el işçiliğiyle yapıyorlar özel kitlerini. Ve bizim de testlerimizin esasında gördük ki herhangi bir sıkıntı yok. Biz Ripshaw serisini kullanıyoruz. Onların Trident serileri de var mesela. Burada kullanıcı şeye karar vermeli. Kapasiteye mi daha fazla önem vereceğim, frekansa mı daha fazla önem vereceğim? 128 GB'lık kitler var 3200 MHz'de çalışan. 16 GB kitler var 4000 MHz'de çalışan. Burada ikisinin arasındaki dengeyi kurmak gerekiyor.
Evet, kullanacağınız uygulama burada çok büyük önem taşıyor. Aslında yavaş yavaş test tablolarımıza geçelim elde ettiğimiz verilere. Şimdi yeni işlemci mimarisi diyoruz. Yeni performans kazanımları diyoruz. Aslında elimizdeki en güçlü işlemciyi 4790K ile karşılaştırmak burada çok adil olacak. Yani kalkıp da ekstrem seri Haswell'leri koymak yanlış olur. Çekirdek sayıları zaten çok farklı.
Evet, Haswell yani onun kulvarı farklı. Fiyat evet. Anlamında da farklı. Belki burada Haswell'in giriş seviyesi 5820'yi bu gruba dahil edebiliriz ama esasına bakıldığı zaman da verimlilik, yeni teknoloji, yeni üretim süreci vesaire gibi şeyleri düşündüğümüz zaman bu işlemciler doğrudan doğruya 4000 serisinin muadilleriyle kıyaslanabilecek işlemciler. Zaten şu an tablolarda ekranlara geliyor. Ortaya çıkan tablo şu Mesut. IPC dediğimiz yani aynı frekans seviyesinde ölçümleme yaptığımız zaman sen de bir jenerasyonla kıyaslamak gerekirse artık 3 sene önceki işlemcileriyle ben bir sende bir platform sahibi olsaydım bu platforma geçmek isterdim. Çünkü tablolardan da görüyorlar %20'lerin üzerinde performans farkı yakalayabildiğin durumlar oluyor. Aynı bir jenerasyonuna bakıldığı zaman param çoksa geçerdim. Çünkü hakikaten yine bir hisseli performans farkı var ama hani elzem değil. Yani oradaki yatırımı ekran kartına yapmak ya da sistemi SSD güncellemesi yapmak daha olumlu sonuçlar doğurabilir. Haswell'e geldiğimiz zaman performans farkı %7-8'lerle onlar arasına kadar indirebiliyorsun. Bu bence görmezden gelinebilecek bir fark. Zaten Haswell dediğimizde yeni bir platform. Geçen senenin platformundan bahsediyoruz. Bir de maalesef yaygınlaşmasa bile şu an bizi izleyen 10 kullanıcının onun da sahip olmadığını düşünün. Broadwell'de 5775C var ki esasında bu işlemcinin en büyük esprisi kullandığı GPU'nun 128 MW'lik keşe sahip olmasıdır.
Evet, işlemci şehirliğin içinde o yani kabın içinde bellek
zaten
var.
Zaten bu işlemciye sahipsen Skylake'e geçmenin herhangi bir anlamı yok. Dolayısıyla sen de bir jenerasyon için performans tavsiyesinde bulunuyor. Daha fazla performans için geçiş tavsiyesinde bulunuyoruz ama sonraki jenerasyonlarda IV1 düşünülebilir. Haswell ve Broadwell için herhangi bir gerekçe görmüyoruz. Şimdi burada tabii performansın tek unsuru CPU değil. CPU'ya baktığımız zaman bazı noktalarda mesela performansta istenilen düzeye gelemediğini görüyoruz. Bazı noktalarda ciddi farkların oluştuğunu da görebiliyoruz. Bu tabii ki CPU'nun sahip olduğu bir takım yeni komut setlerinin uygulama tarafından desteklenmesi de oluşabilecek farklar. Biz tabii şeyi de ölçmedik ister istemez. DDR3 ve DDR4 arasında olası farklar nasıl olur olmaz diye. Tabii ki DDR3L bulmak zor olduğu için bu bizim biraz normal DDR3 belleklerin performansından yola çıkarak yaptığımız bir projeksiyon olacak ama DDR4 ile DDR3 arasında henüz hissedilir bir performans farkı yok.
Yok, zaten bellek testlerini de üst seviye belleklerle alt seviye bellekleri karşılaştırdığında bile bir şey görmüyoruz.
Aynen, en iyi senaryoda %3 performans farkı yakalarsın yakalamazsın ama dediğimiz gibi zaten DDR4'lerin fiyatları düştü ve bu platform için doğru seçenek olur. Son olarak fiyatlardan da bahsedelim. Onu da değinmeden olmaz. Hani referans olması açısından söyleyelim. 6700K $350 seviyesinde, 6600K ise $245 seviyesinde. Yani aslında bir önceki jenerasyonun muadillerinin kafa kafaya yerini geçecek diyebiliriz. Fiyatta herhangi bir oynama yok anormal seviyede.
Evet, anormal seviyede uygulama yok. Hatta şimdi baktığın zaman Türkiye fiyatlarıyla çok yaklaşmış durumdalar. Yani yurt dışı fiyatları. Biliyorsun 4790K $300 seviyelerine kadar geriledi Türkiye'de de. Aynen yani öyle. Önemli bir bence
tabii
işlemci.
Intel de yani sonucuna göre iyi düşünmüş. Çünkü neden? Kullanıcıya yeni anakart aldıracaksın. Fiyatı, işlemcinin fiyatını yükselterek korkutmak istememiş anladığım kadarıyla, ama bu işlemcilerle birlikte yeni bir bellek, DDR4 bellek ve Z170 serisi işte en iyilerinden bir tanesi masamızda duruyor. Z170 deluxe Asus'un anakartı ya da belki daha fazlasını isteyenler okul odaklı bir anakart da alabilirler, evet, belki. Toplamınızdan yeni bir sistem topluyor gibi olacaksın. Bellek yeni, anakart yeni, işlemci yeni. Dolayısıyla işlemci fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmamış. Bu şöyle de aslında değerlendirilebilir. Rakibi olmamasına rağmen fiyatlarda oynamamış. Şimdi normalde biz ne bekleriz? Düz Amerikan pazarlama mantığıyla zaten rakibim yok. Zaten piyasada yeni sayılabilecek Hazel ve Broadwell var. Bunu pahalıya vereyim. Onu da yapmamışlar. Bence bu yine iyi düşünülmüş bir detay. Yani tabii kur farkından dolayı ülkemizde bunun TL karşılığı hala bazıları için yüksek gelebilir ama önümüzdeki birkaç ay içerisinde zaten alternatif fiyatlı versiyonlarını da göreceğiz biz Skylake jenerasyonu. Yani i5 serisi de genişler, evet, i7 serisi de belki genişler, i3'e de inecektir. Pentium'da da göreceğiz. Ama şu an için konuşmak gerekirse, eğer sende bir sistemin varsa ben olsam değiştiririm eğer bütçem duygusu, ama Hazel ve Broadwell bir jenerasyon daha bekleyebilir.
Bu videomuzda Erdi'yle beraber yeni nesil işlemciyi konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.